Ayrım 15. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 135. Don Ramon, bir yandan konuşurken, bir yandan da iki elimle sapına yapışmış olduğum deri çantama kaçamak bakışlar fırlatıyordu. İlk kolasını bitirdikten sonra sanki bir tornavidaymış gibi kamışı büktü ve ikincisini ısmarladı. Ben de bu masada herkesin kendi hesabını ödediğinin son derece farkında olarak benimkini ısmarladım. Sonunda sanki can yeleğiymiş gibi sarıldığım o çantanın içinde o kadar değerli ne olduğunu sordu. Ona doğruyu söyledim. Annemle Kataka'dan döndükten sonra yazmaya başladığım romanımın taslak halindeki ilk bölümü. Yaşamla ölümün kesiştiği o kavşaklardan birindeydim sanki. Bir daha asla kalkışamayacağım bir cüretkarlıkla çantamı açıp sanki masum bir kışkırtmaymış gibi önüne koydum. O mavisi tehlikeli duru gözleriyle bana baktı ve biraz da şaşırarak "İzin verir misin?" diye sordu. Bir akordeonun körüğü gibi üst üste katlanarak bir araya toplanmış, baskı kağıdının üzerine daktilo ile yazılmış ve sayısız düzeltme görmüş sayfalar halindeydi romanım. Don Ramon hiç acele etmeden yakın gözlüğünü taktı. Kağıt tomarlarını profesyonel bir beceriyle açtı, ifadesinde bir değişiklik olmadan, derisi renk değiştirmeden, soluğunun ritmi farklılaşmadan, papağan ibiğini andıran saçları düşünceleri yüzünden dalgalanmadan okudu. İki tomarı bitirdiği zaman kağıtları üst üste katlayarak bir ortaçağ sanatçısı gibi bir araya topladı ve çantayı kapattı. Sonra gözlüğünü kutusuna kaldırarak göğüs cebine yerleştirdi. "Görüyorum ki malzeme daha ham. Böyle olması da mantıklı," dedi büyük bir yalınlıkla. "Ama iyi gidiyor. En zorlu sorunum benim için bir ölüm kalım meselesi olan zamanı ele alışımla ilgili bir iki sıra dışı yorum yaptı. Dramın çoktan yaşanıp bittiğini gözden kaçırmamalısınız. Karakterleriniz yalnızca onu hatırlamak için oradalar. Bu nedenle iki zamanla yetinmelisiniz." O zamanlar çok deneyimsiz olduğum için değerini bilemediğim birkaç teknik yorumun ardından bana romandaki kentin adının Barranquilla olmamasını önerdi. Bunun gerçekle çok koşullanmış bir isim olduğu için okura pek hayal kuracak alan bırakmadığı fikriyle önerisini destekledi, sonra da şakacı bir tavırla "ya da masummuş gibi davranarak gökten yere inmesini bekleyebilirsin," diye ekledi. Sofokles'in Atinası'yla Antigone'ninki kesinlikle aynı kent değildi. Benim edebiyat yaşamımın süresince sadık kaldığımsa veda cümlesi oldu. "Kibarlığın için sana teşekkür ederim. Karşılığında sana minik bir öğüt vereceğim. Asla birilerine yazdığın bir şeyin taslağını gösterme." Onunla baş başa biricik sohbetimizdi bu. Ama her şeye değerdi. Çünkü 15 Nisan 1950'de bir yıldan fazla bir süredir hazırlanmakta olduğu Barcelona yolculuğuna çıkarak üzerinde siyah pamuklu takımı ve başında sulh hakimi şapkasıyla silindi gözlerden. Bir okul çocuğunu uğurlamak gibi bir duyguydu bu. 68 yaşında, aklı başında, sağlığı yerindeydi. Ama havaalanına kadar eşlik edenler sanki ana yurduna, kendi cenazesine gidiyormuş gibi veda ettik ona. Ertesi gün Japi'deki masamıza kavuştuğumuzda fark ettik ardında bıraktığı boşluğu. Oy birliğiyle uygun adayın German olduğuna karar verene kadar kimse onun iskemlesine oturmak istemedi. Don Ramon'un ilk mektubu gelene kadar gündelik sohbetlerimizin yeni ritmine alışmamız için aradan birkaç gün geçmesi gerekti. Mor mürekkep kullandığı özenli el yazısı sesiyle yazılmıştı sanki. Böylelikle German aracılığıyla sık ve yoğun bir yazışma başladı aramızda. Kendi yaşamından pek söz etmez, Franco yaşadığı ve Katalonya'yı egemenliği altında tuttuğu sürece düşman bir ülke olarak göreceği İspanya'daki yaşamı anlatırdı. Haftalık bir dergi çıkarma fikri Alfonso Fuenmayor'undu. Uzun süredir aklındaydı aslında ama Katalan bilgenin vatanına dönmesiyle acele etmeye başlamıştı sanki. Üç gece sonra Roma kahvesinde buluştuğumuzda Alfonso derginin çıkışı için her şeyin hazır olduğunu duyurdu. Tabloid boyda edebiyat ve güncel konular üzerine 20 sayfalık haftalık bir dergi olacaktı. Kronika olan adı kimse için pek bir şey ifade etmiyordu. Çılgınlık gibi geliyordu kulağa. 4 yıldır böyle bir işe yatırmak için fazla fazla parası olanlardan bir kuruş koparamayan Alfonso, sonunda sanatçılardan, otomobil tamircilerinden, emekli memurlardan, hatta kendi reklamlarını romla ödemeyi öneren suç ortağı meyhane sahiplerinden toplamıştı parayı. Sanayi çevreleri ve kibirli yurttaşlarına karşın her zaman şairlerine düşkün olan bu kentte böyle bir derginin tutacağını düşünmek için geçerli nedenlerimiz vardı. Bizleri saymazsak az sayıda kişi katkıda bulunacaktı dergiye. Aramızdaki tek deneyimli profesyonel Carlos Ozia Nogueira, namı diğer Elvate Ozio'ydu. Dev gibi bir bedene sahip, çok sevecen yaratılışlı bir şair ve gazeteciydi. Hem devlet dairesinde memurdu, hem de Alvaro Chepeta ve German Vargas ile birlikte çalıştığı El Nacional'de sansür görevlisiydi. Roberto Prieto, seçkin bir üst sınıf üyesiydi. İspanyolca olduğu kadar İngilizce ve Fransızca da düşünebilir, büyük ustaların eserlerini piyanoda notaya bakmadan çalardı. Ama Alfonso'nun aklındaki listenin en anlaşılmaz kişisi Julio Mario Santo Domingo'ydu kuşkusuz. Alfonso, Santo Domingo farklı bir adam olmak niyetinde olduğu için onu hiç itiraz kabul etmeden dayatmıştı bize. Ama bir Latin Rockefeller'ı olmaya yazgılıymış gibi görünen, eğitimli, sıcakkanlı, yine de çaresizce gücün karanlığına gömülmüş bu adamın neden editörler arasında yer aldığını pek anlamadık. Adamın 25 yıllık rüyasının yazarlık olduğunu bizler de dahil çok az kişi biliyormuş meğerse. Derginin yöneticisi hakkı olduğu üzere Alfonso olacaktı elbette. German Vargas büyük bir muhabirdi ve bu görevi zamanım olunca değil de hiçbirimizin zamanı olamazdı çünkü nasıl yapılacağını öğrenince onunla paylaşmak istiyordum. Alvaro Chepeta boş zamanlarında New York, Columbia Üniversitesi'nden katkılarını gönderecekti. Listenin sonunda da çıkıp çıkmayacağı kesin olmayan bağımsız bir haftalık derginin yayın yönetmeni olmaya kimsenin hevesli olamayacağı kadar hevesli olan ben vardım. Alfonso yıllardır dosyalarını hazırlıyordu. Son 6 ayda epeyce çalışmış, yorum dosyaları hazırlamış, edebi malzeme toplamış, başarılı makaleler yazmış, zengin dostlarından reklam verme sözü almıştı. Yayın yönetmeninin baştan kesinleşmiş çalışma saatleri yoktu. Maaşı benim sınıfımda herhangi bir gazetecinin alabileceğinden daha iyiydi. Ama her şey derginin gelecekteki kazancına bağlıydı. Ayrıca derginin zamanında ve düzgün biçimde çıkmasından da sorumluydum. Sonunda ertesi hafta öğleden sonra saat 5'te El Heraldo'daki ofisimize girdiğimde Alfonso Fuenmayor başını yazdığı yazıdan kaldırmadan "Malzemeni gözden geçir üstad," dedi. "Kronika haftaya çıkıyor." Korkmadım çünkü bu cümleyi daha önce de 2 kez duymuştum. Ama 3. denemede gerçek oldu. Haftanın en önemli gazetecilik olayı Brezilyalı futbolcu Heleno de Freitas'ın Deportivo Junior takımına katılmasıydı. Haberi bu konunun uzmanı basınla rekabete girerek değil de kültürel ve sosyal getirileri büyük bir olay gibi duyurdum. Kronika'nın bazı konulardan hiç söz etmeyerek hasır altı edilmeye hiç niyeti yoktu. Hele ki konu futbol kadar popülerse. Bu ortak alınmış bir karardı ve iyi bir iş çıkardık. Önceden o kadar çok malzeme hazırladık ki son anda yapılması gereken tek şey futbol hastası German Vargas'ın Heleno ile yapacağı ve kaleme alacağı sözleşiydi. İlk sayımız tam zamanında 29 Nisan 1950'de Azize Catalina de Siena gününde bayilerdeydi. Kronika adının altında benim son dakikada uydurduğum sloganımız vardı. En iyi weekend. Kolombiya basınında o yıllarda esen dilde yalınlık rüzgarlarına meydan okuduğumuzu biliyorduk. Ama slogana ifade etmek istediğimizi verebilecek aynı nüansa sahip İspanyolca bir sözcük yoktu. Kapakta Heleno de Freitas'ın 3 çizerimiz arasında tek portre ressamı olan Alfonso Melo'nun yaptığı bir portresi de yer alıyordu. İlk sayımız son dakika telaşıyla çıkmasına ve hiç reklamı yapılmamasına karşın her ikisi de Barranquilla takımları olan Deportivo Junior ve Sporting maçının oynanacağı ertesi gün 30 Nisan daha biz belediye stadyumuna varmadan çok önce tükendi. Derginin muhabirleri de kendi aralarında bölünmüşlerdi. Çünkü German ve Alvaro Sporting'i, Alfonso ile ben de Junior'u tutuyorduk. Ancak bir yanlış anlaşılma oldu. Heleno'nun adı ve German Vargas'ın yaptığı müthiş söyleşi, Kolombiyalılarda Kronika'nın sonunda uzun süredir yolunu gözledikleri büyük spor dergisi olduğu izlenimini uyandırdı. Stad hınca hınç doluydu. İlk yarının 6. dakikasında Heleno Freitas, Kolombiya'daki ilk golünü neredeyse orta sahadan çektiği bir sol şutla kaydetti. Sporting maçı 3-2 kazanmış olsa da o öğle sonrası zafer Heleno'ya ve bunu tahmin etmiş gibi onu kapağa koyduğumuz için bize aitti. Bundan böyle Allah'ın hiçbir kulu ya da ilahi güç insanların Kronika'nın bir spor dergisi değil haftalık bir kültür dergisi olduğunu, Heleno da Freitas'ı yılın önemli haberlerinden biri olarak onurlandırdığını anlayabilmesini sağlayamazdı kuşkusuz. Acemi şansı değildi bu. Üçümüz ve elbette ki German Vargas futbol haberleriyle genel olarak ilgilenirdik. Alfonso Fuenmayor bir futbol hastasıydı. Alvaro Cepeda uzun yıllar Missouri St. Louis'de The Sporting News'un muhabirliğini yapmıştı. Ama hasretle beklediğimiz okurlar sonraki sayıları kollarını açarak beklemediler ve stadyumların fanatikleri de bizi acımasızca terk ettiler. Bu bozgunu hafifletmek için bu kez Deportivo Junior'ın Uruguaylı yıldızı Sebastián Berascochea hakkında benim bir haber yapmama karar verdik. Günlük köşemde pek çok kez okült bilimleri başka alanlarla barıştırmayı denediğim gibi futbolla edebiyatı barıştırabileceğimizi umuyorduk. Luis Carmelo Correa'nın bana Kataka arsalarında bulaştırdığı futbol aşkım sıfıra inmişti. Ayrıca ben Karayip beyzbolu ya da aramızda söylediğimiz gibi top oyunu severdim ama elbette ki kabul ettim bu görevi. Örnek aldığım German Vargas'ın söyleşisiydi. Başka söyleşiler de okuyarak elimi güçlendirdim. Sevimli ve akıllı, hayranlarında nasıl bir imge yaratmak istediğini son derece farkında bir adam olan Berascochea ile uzun bir söyleşi yapabilmek içimi rahatlattı. Tek sorun sadece soyadını göz önüne alıp onu örnek bir baskılı gibi çizerek kopkoyu rengini ve en güzel Afrikalı ırklardan birinden olduğunu göz ardı etmemdi. Hayatımın en büyük fiyaskolarından ve derginin en kötü anlarından biriydi. Öyle bir durumdaydım ki benim bir futbol topuyla bir vagonu birbirinden ayıramayacak kadar kötü bir spor yazarı olduğumu söyleyen okur mektubuna tüm kalbimle hak veriyordum. İnsanları yargılama konusunda son derece özenli davranan German Vargas bile yıllar sonra yazdığı bir anı kitabında Berascochea hakkındaki söyleşimin hayatımda yazdığım en kötü şey olduğuna değinmeden edememiş. Abartıyordu ama o kadar da değil. Çünkü kimse bu işi onun kadar iyi yapamazdı. Söyleşileri de makaleleri de o kadar akıcı olurdu ki linotip canlı bir sesle dikte edilmişler gibi gelirdi kulağa. Futboldan da beyzboldan da vazgeçmedik. Çünkü ikisi de popülerdi. Karayip kıyılarında yine de güncel konulara ve edebi yeniliklere daha fazla ağırlık verdik. Hiçbiri işe yaramadı. Kronika'nın bir spor dergisi olduğu izlenimini yıkamadık. Ama stadyum fanatikleri kendi yanlış anlamalarından hemencecik kurtularak bizi bir kenara atıverdiler. Biz karar verdiğimiz gibi dergiyi çıkarmaya devam ettik. Ama üçüncü hafta geldiğinde dergi hala vaftiz edilememiş bir halde ne olduğu belirsiz ortalardaydı. Moralimi bozmadım. Annemle birlikte Kataka'ya yaptığım gezi, Don Ramon Vinyes'le o tarihi konuşma, Barranquilla grubuyla yakın ilişkim beni yaşamımın sonuna değin sürecek bir cesaretle doldurmuştu. O zamandan beri daktilomla kazanmadığım tek bir kuruş girmedi cebime. Bunun sanılandan daha fazla övgüye ve dikkate değer bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü öykülerimden ve romanlarımdan kazandığım teliflerle yaşamaya başlamam, inanılmayacak kadar az kazançlarla 4 kitap yayınladıktan sonra 40'lı yıllarımın ortalarını bulmuştur. Bundan önce yaşamım beni bir yazardan başka her şeye dönüştürmeyi deneyen, sayısız yemle mücadele ederek galip gelmeye çalışan iç içe geçmiş bir tuzaklar, hileler ve hayaller karmaşasıydı. 15. ayrımın sonu, sayfa 142.